İtiyatlar ve muhitin tesirleri gerek ferdi, gerek cemiyeti kıskıvrak bağlar. Çok defa en ufak bir kımıldanışına, en küçük bir feryadına bile mani olur. Hemen yumruğunu ağzına tıkar. Nitekim işte benim de bir Hristiyan ana babadan doğmuş olmam, yani muhitimin telkinleri aradığımı yakalamama uzun zaman mani oldu. Onu bulmak için evvela yolumu zan ve şüpheleriyle kesen felsefeyi teptim. Ruhumu doyurmak ümidiyle rahip oldum. Oldum fakat bu basamakta da yükselmiş olmadım. Bir adım daha attım, karşıma Müslümanlık çıktı. Şimdi birdenbire önümde beliriveren bu yepyeni dünyaya gözcü gibi yüksekten bakıyorum. Fakat elimde dürbünüm yok. İşte onu da sizden istiyorum K. Bey. Felsefeye veda ederek rahip olmama bir vak'a sebep olmuştur. Durun anlatayım. Ruhumu diriltmek ve ona hakikate varacak bir istikamet verebilmek için her vasıtaya başvurdum. Felsefeden ayrılmama sebep olan son darbeyi Paul Sartre'dan, yani gene felsefeden yedim. Biliyorsunuz ki bu adam asrın dahi diye yere göğe koymadığı bir felozoftur. Kendisi üniversitede hocamdı. Fakat bir müddetten beri büyük bir eser hazırladığı için kimseyi evine kabul etmediği söyleniyordu. Halbuki ben de ruhumdaki kargaşalığı giderecek, hayat ve hilkat muammasını çözecek, tek ve büyük iradeli imdatçı olarak bir ok almıştı. Onu görmek, daha doğrusu ondan şifalanmak bir fikri sabit, yani saplantı, sabit fikir halinde kafama yerleşmişti. Kendimi kabul ettirmek için maruz kaldığım menfi cevaplardan yılmadım. Nihayet uşağını mühimce bir fedakarlıkla kandırarak kendisine haber gönderdim. Hiç ummadığım halde şu cevabı aldım. Buyursun. O anda bir hükümdarın huzuruna girmiş olsaydım bundan fazla heyecan duyamazdım. İlk bakışta üstadı tanınmayacak kadar zayıflamış, yıpranmış buldum. Beni görür görmez. Çok ihtiyarlamışım değil mi Martel? Dedi. Hayır, biraz zayıflamışsınız. Halinde fevkalade bir asabiyet vardı. Mütemadiyen odanın içinde geziniyor, sağ elini başından hemen hiç çekmiyordu. Üstad ya hastaydı yahut da eserinin heyecanıyla o kadar doluydu ki yarım saat kadar bir zaman geçmiş olmakla beraber hiç konuşmadık. Geldiğime pişman olamazdım çünkü ruhumun müstakbel, yani gelecekteki hüviyetini onun dudakları tayin edecekti. Zira iç manzaram öyle karışık ve biçare idi ki artık kendi irademden büyük bir iradeye teslim olmaktan başka bir arzum kalmamıştı. Paul Stuart birdenbire bana döndü. "Niçin geldin Martel?" dedi. Ona uzun bir zaman ruhumun iç yüzünü gösterdim. Söyledim, söyledim. Beni sonuna kadar sabırla dinledi. Sonra ağlamaktan çok beter bir gülüşle güldü. Güldü, güldü. İşte hala o acı ve meyus, yani ümitsiz ve üzgün gülüşler kulaklarımdan gitmez. Koca dahinin gülmesi kesildikten sonra bir tabure çekerek karşıma oturdu. Dirseklerini dizlerine dayamış, başını ellerinin istinadına teslim etmişti. Yüzünün gerçek ifadesinde apaçık bir ruh fırtınası esiyordu. Esasen ilk sözü de bu manayı teyit etmek oldu. Zavallı Mertel, yanlış, çok yanlış bir kapı çalmışsın. Şu karşında oturan biçare ihtiyar, bu hususta belki de senden daha acınacak haldedir. Şüphe etme ki benim ruhum seninkinden daha kararsız, daha bulutlu, daha karanlıktır, dedi. O kadar şaşırmıştım ki tek kelime bile cevap veremiyordum. Zaten o da bana söz fırsatı vermeyen bir telaşla konuşuyordu. Martel, bugün seni bana Allah gönderdi. Zira artık içimdeki kasırgayı örtbas etmeye takatim kalmamıştı. Karşımda dert yanacak, içimi dökecek bir aşina arıyordum. Hatta şu dakikada senden başka bir kimse, tanımadığım ve itimat etmediğim bir adam ve hatta bir taş, bir ağaç bile olsa gene söylemek, içimi, kendimi teşhir etmek ihtiyacındayım. Zira doldum. Doldum artık, taşmak sırası geldi. Çok dolu bir kabı, bir damla su da taşırır. Halbuki ben bir damla ile değil, günahlarım, riyalarım, kibrim, gururum, Yalan ve zaaflarımla doldum artık, taşıyorum. Bunun önüne geçemem. Anlıyor musun Martel? Taşmak, söylemek, içimin ne kadar kötü ve çirkin olduğunu aleme ilan etmek istiyorum. Beni herkes evimde bir eser hazırlamakta olduğumu zannediyor, değil mi? Yalan. Ben artık hiçbir şeyle meşgul değilim. Alemden, utancımdan kimsenin yüzüne çıkamıyorum. Zira bugüne kadar ne söyledimse hiçbirini işlemedim. Ne bildirdimse hiçbirini bilmedim. Stuart bir yalancıdır. İki yüzlü bir fikir sahtekarıdır. Bir dahi değil. Ben ki bu asırlarımın en kıymet verilmişi, en ziyade alkışlanmışıyım. Halbuki büyük ve değerli bir zümrenin hayran olduğu bu adamın hakiki hüviyeti bir cifeden, yani kokmuş ceset. Kokmuş, tefessüh etmiş, yani çürüyüp dökülmüş, bozulmuş, iğrenç bir leşten beterdir. Eğer içimi görsen, ruhumun çirkinliği seni benden derhal uzaklaştırır. Bir dahi, bir alim diye yere göğe koymadıkları ben, her şeyi bilen, fakat kendi ruhunun düzenini bilmeyen, kendisiyle bağdaşamayan bir zavallıyım. Bugüne kadar her şeyle meşgul oldum fakat kendimle olmadım. Her şeyi bildim fakat kendimi bilmedim. Bildirdim, bilmedim. Söyledim, işlemedim. İnandırdım, inanmadım. Yükseldim, yükseldim. Çıkacak, tırmanacak bir yer kalmayınca tepe üstü düştüm. Niçin mi? Çünkü imansızdım. Düştüm. Zira yükseldiğim zirvede tutunacak bir iman zerresi bile bulamadım. Emin ol ki ben şimdi şu ızdırap ve biçarelik zamanımda Allah'a yaklaştığımı hissediyorum. Çünkü beni yükseltenin de sonra o yüksekliklerden baş aşağı sürükleyip yere vuranın da gene o olduğunu biliyorum. Paul Stuart'ın heyecanı o kadar aşırıydı ki araya girmek, bir söz söylemek ihtiyacını duydum. Niçin bu kadar yoruluyor ve kendinizi harap ediyorsunuz? Madem ki şimdi inandığınız manevi bir kuvvet vardır, ondan şifalanmaya bakın, dedim. Mutlak bir aciz içinde olduğumu idrak, ondan şifalanmak değil midir? Hem o beni bilmez mi? Söylemeye ne hacet? Dünyada ondan başka ne var ki sığınayım? Hayatta o, bütün kainatta o. Fakat ben bunu bilinceye kadar neler çektim. Niçin bunca senedir bunu bilmedim? Saçımda bir siyah tel kalmayıncaya kadar niçin ömrümü boş yere harcadım? Filozof Nietzsche delirdi, öldü. Fakat ben delirmeyeceğim. Beni Allah'ım kurtaracak. Zira artık yalnız onu bilmek istiyorum. Anladım ki bu bilgi bütün bilgilerin kemaliymiş. Her şeyi bildim. Fakat onu bilmedim. Keşke onu bilseydim de hiçbir şey bilmeseydim. Paul Stuart'a bir baygınlık geldi. Ben esasen şaşkın bir haldeydim. Buraya niçin gelmiş ve nasıl beklenmedik bir manzara karşısında kalmıştım. Zile bastım. Uşak içeri girdi. O bu hale o kadar alışmış olacak ki hiç telaş göstermeden masanın üstünden bir şişe aldı ve üstadın bileklerini ovmaya başladı. Bir aralıkta bana dönerek. Merak etmeyin, şimdi açılır, dedi. Ben bir suçlu gibi hocamın yanından ayrıldım ve onun nice zamanlardan sonra yaklaştığı manaya daha kolaylıkla varabilmek ümidine kapılarak rahip oldum. Oldum. Fakat bu da beni tatmin etmedi. İçimdeki arayıcı teşneliği gidermedi. Tıpkı batak bir yerde kurtulmak istedikçe daha ziyade batan bir kimse gibiyim. Elinizi benden çekmeyin. Izdırabınızı anlıyorum Martel. İnsan başlı başına bir muammadır. Bu muammayı açacak anahtar da hakikattir, felsefe değil. O çözüldükten sonra hayat ve yaratılış muamması kendi kendine hallolmuş olur. Tetkik edenlerce malumdur ki şark, garbın meşalesi olmuştur. Garbın hakikate yaklaşan simaları, bilgilerini şarktan emmişlerdir. Şimdilik birkaç perakende misal vereyim. Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Carnot meşhur Sadi'yi o kadar takdir eden bir adamdır ki ona hürmeten kendisine Sadi Carnot adını vermişlerdir. Leibniz tabiattan bahsederken madem ki her şey Allah'ın bir suretidir, mükemmel olması lazımdır, der. Halbuki ondan 500 sene evvel gelen Muhyiddin Arabi, bu alemde daha güzel ve mükemmel bir şey yoktur, demektedir. Gene Muhyiddin Arabi, bu tabiat asli, ana unsurunu, esasını meydana getiren, hakikati itibariyle fail olduğu gibi, gene o tabiat, kendisinde ilahi esma suretlerinin zuhur ve tahakkuku hasebiyle de münfail, pasiftir, der. Spinoza da İbni Arabi'nin bu sözünü şu şekilde tasdik eder. Tabiat ikidir, halik ve mahluk. Sonra kamil bir insan olan Bayram-ı Veli'nin şu mısralarını dinleyin. Bilmek istersen seni, can içte ara seni, can içte ara canı. Geç canından, bil onu. Sen seni bil, sen seni. Goethe'de bakın ne diyor? İnsan kendi içine girmeli ve orada hakiki ilahını bulmalıdır. Ey yerin muktedir oğlu! Lahut alemini kalbinin derinliğine koy. Bırak başka şeyleri. Rudolf Steiner da insanın fevkinde bir de enesi, üstün benlik olduğunu söylüyor. Mevlana Celaleddin bu üstün benliği bulmak için insanın kendi manasını bulmasını tavsiye ediyor ve hakiki bilginin beşerin kendi mahiyetini bilmekten başka bir şey olmadığını söylüyor. İşte azizim, burada bulunduğum müddetçe sizden istediğiniz arkadaşlığı esirgemem. Martel'le K hala konuşuyorlardı. Fakat artık not tutamayacağım. Kolum çok yoruldu. 1, 2, 3, 4. Aliye saatin 4 defa tekrar eden ihtarıyla kendine geldi. Biraz daha okusa sabah olacaktı. Babasının başlıca tavsiyeleri arasında, "Kızım, sakın uykusuz kalma," diyen sesini duyar gibi olarak defteri komodine ve yeni doğan bir güneş gibi zafer ve hayat dolu başını yastığa bıraktı. Şimdi güneşin tel tel birbirine kaynamış ışıklarını hatırlatan bu sarı baş uykunun afyonlu dünyasına geçiyordu.